Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de Şebnem Dergisi'nin Eylül 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak daha önceki sayılardan aktarmaya başladığımız bir mülakatı paylaşacağız. Halime Demireşik imzalı, kıymetli Nur Eraslan hanımefendi ile mülakat 3, yepyeni ve çok kıymetli bir aile başlıklı mülakatı paylaşıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Fatma Feride annemize hizmetiniz hangi vesileyle olmuştu? Bir gün Hacı Fatma teyze de Kur'an okurken Zahide teyzem orayı telefonla aradı. Nur hemen bana gel, sana bir müjdem var dedi. Hemen gittim. Musa Efendimiz Zahide teyzeye, Medine'ye giderken Fatma Feride annenize yardımcı olacak birisini arıyoruz. İhvan olması şart değil, insan olması önemli bizim için. Sen bir araştırıver demişler. Sonra sohbeti okutmaya başlamış. Zahide teyze, sohbeti okurken sen karşıma geldin, dikildin. Sohbeti zor bitirdim dedim. Sohbetten sonra Musa Efendimiz'e, efendim sohbette aklıma geldi, bir kızımız var. Annesi babası yeni vefat etmiş, yeni ifan olan bir kızımız var. Çok hizmet istiyordu, onu düşünür müsünüz diye sormuş. Musa Efendimiz, yarın getir bakalım, bir tanışalım buyurmuşlar. Tabii ben sevinçten uçuyorum. Gerçekten mi Zahide teyze diye hop oturup kalkıyorum. Zahide teyze, dur kızım heyecanlanma. Amcaların izin verecek mi, kardeşlerini bırakıp gidebilecek misin diyor. Ben de bırakırım, hepsinin yaşı büyük, işlerinin başındalar. Amcamlar bir şey diyemez, kaç yaşındayım ben diyorum. Neyse ertesi gün köşke gittik. Tam merdivenlerden inerken camlı köşkün yanındaki çeşmede Musa Efendimiz ellerini yıkıyordu. Bana gözlüğünün üstünden nazar ederek bir süzdüler. Camlı köşke geçtik. Kızım isminiz nedir diye sordu. İlk Nur Efendim dedim. İlk Nur ismi hiç muvafık değil. İlk Nur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurudur. Senin ismin ya Fatıma Nur ya Ayşe Nur ya da sadece Nur olsun dedi. Ben, efendim Nur olsun dedim. Peki bundan sonra sana Nur diyelim o zaman dedim. Ailemi vesaire sordu. Sonra, önümüzdeki hafta Bursa'ya gideceğiz. Size gelin bakalım hacı annenle anlaşabilecek misin? Sen de bak yapabilecek misin diye. Seni Zahide Hanım oraya getirsin dediler. Odadan çıktık. Ben sevinçten uçuyorum. Zahide teyzemiz bana, büyüklere hizmet edeceksin. Bu yüzden Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatını çok oku diyerek nasihat etmişti. Bir haftayı zor bekledim. Bursa'ya gittik. Bursa'daki köşkte kıymetli ihvan abilerimizden birinin Asiye adındaki kızı hizmetteydi. Biz Asiye ile aşağıdaki misafirhanede kaldık. Ben onun yaptıklarına dört gözle bakıyordum. Temizlik ve yemek işini Urfalı bir hanım çalışan yapıyor, diğer bütün hizmetlere Asiye koşuyordu. Sabah namazından sonra hiç uyumazdı. Her gün Kur'an-ı Kerim okurdu. Çok az yer, az uyurdu. Ben hizmetin nasıl yapılacağını Asiye kardeşimden öğrendim. Allah kendisinden razı olsun. Sen sabah namazından sonra neden uyumuyorsun diye sorduğumda, Nur abla, kabirde zaten çok uyuyacağız, kıymetli vakitleri değerlendirmek lazım derdim. Sonra kahvaltıyı hazırlardık. Ben daha çok hacı annemin hizmetiyle meşgul olurdum. Hacı annem aşırı titiz bir hanımdı. Kapı kulplarına, lamba düğmelerine hiç dokunamazdı. Herkesin ortak dokunduğu şeylere elini kesinlikle süremezdi. 20 gün hiç evden çıkmadan orada hizmet ettim. Hayatımda ilk defa dışarıya hiç çıkmadan bu kadar uzun müddet evde kalmıştım. Çok zor geldi ama elimden geleni yaptım. Bir hafta sonu Zahide teyze geldi. Musa Efendimiz'e, efendim kızımızın hizmetinden memnun kaldınız mı diye sordu. Üstadımız, elhamdülillah kızımız çok kabiliyetli dedi. Nüfus cüzdanımı istediler, umre için pasaport hazırlıkları yapılsın diye. Ben bir yandan seviniyorum, bir yandan da düşünüyorum. Orada 3 ay kalacağız. Ben şimdiye kadar ev işi yapan, tertip düzen bilen, evde kalan evcimen bir tip değildim. Dışarıda hep kariyer ve para kazanma üzerine çalışmış biriydim. Acaba bu işi sıkılmadan yapabilecek miyim diye düşünüyordum. Neyse, 1 Nisan ayında Bursa'dan İstanbul'a döndük. Köşkte çalışan iki hanım vardı. İkisi de sigara içer, külünü yataklarının altına iterler, bir şey kırılsa toplamazlardı. İslami hassasiyetleri ve dini bilgileri bulunmayan iki kişi. Çok sıkıntılıydı. O sıralar köşke hırsız girmiş, hacı annemin bütün kıymetli takıları çalınmış. Bütün odalar talan edilmiş, karıştırılmış. Hacı annemiz çok titiz olduğundan şahsi odasına girilip bütün eşyaların atıldığını görünce çok üzüldü tabii. Onu hemen Zeynep Timlikli ablanın evine bıraktık ve evi toparladık. Sonra o kişiler işten çıkarıldı. Bizi şimdilik Asiye ile Nur idare etsin denildi. Biz Asiye ile köşkte kalmaya başladık, aynı şekilde hizmete devam ettik. Hafta sonları eve gidiyordum. Kardeşlerimle ilgileniyorum. Hatice teyze köşke yemek yapmaya gelirdi. Çok güzel yemekler yapar, bunları özenle süslerdi. Temizlik olduğunda Serpil abla, Canan abla ve annesi Fatma teyze yardıma gelirlerdi. Medine-i Münevvere'ye gitmeden 3 gün evvel ev temizlenir, bütün eşyaların üstü örtülürdü. Bu 3 gün boyunca kıymetli gelinleri Melek Hanım'ın evinde kalınırdı. Oradan Medine'ye gidilirdi. Dönerken de 3 gün yine Melek ablada kalınır, bu arada köşk tekrar temizlenir, temizlendikten sonra eve gelirlerdi. Tabii bu süreçte ben hacı annemin hizmetinde olduğum için usulü, adabı, her şeyi öğrendim. Ben çok sigara içerdim ama köşkte kaldığım müddet boyunca hiç içmedim. Bu arada en küçük kız kardeşime talip çıktı. Üstadımıza sordum, ne yapalım diye. Üstadımız, Mevlüt amcayı talip olan beyefendiyi ve ailesini araştırmak üzere vazifelendirdi. Mevlüt amca araştırdı. Büyüklerimiz uygun gördü. Aile görmeye, tanışmaya gelecek. Mevlüt amca ve amcalar geldi. Üstadımızdan izin aldım. Kızım, gece geri buraya gelecek misin diye sordular. Ben de evet efendim, misafirler gidince buraya döneceğim dedim. Musa Efendimiz verilen söze riayet edilmesine çok önem verirdi. Ben eve gittim. Tanışma, konuşma derken çok geç vakitte gitti misafirlerimiz. Ben Mevlüt amcaya, Mevlüt amca geç oldu, beni de köşke bırakabilir misiniz dedim. Olur kızım dedi. Köşke gittim. Üstadımız, aferin kızım, söz verdin ve sözünde durdun. Sözünde durmasaydın sana sitem edecektim dedi. Medine-i Münevvere'deki devlethanede hizmet ve hatıralarınızdan da bahsedebilir misiniz? Annem babam vefat edince ister istemez akrabalarımız bizim sorumluluğumuzu almıştı. Ve sülalemiz dinden uzak kimseler oldukları için işten ayrılmamı, ardından tesettüre girmemi henüz hazmedememişlerdi. Bir müddet sonra da henüz yeni tanıştığım bir aileyle Medine'ye gitmeme önce karşı çıktılar. Tabii tarikat, hizmet vesaire kavramlarını da bilmiyorlardı. Dolayısıyla beni anlamadılar. Fakat yaşım büyük olduğu için engel de olamadılar. Pasaportlar hazırlanınca 1 Aralık 1994 yılında Medine'ye yolculuk başladı. Ben ilk defa yurt dışına çıkıyordum. Bu ilk umrem olacaktı. Çok heyecanlıydım. Bu yüzden giyeceğim, kullanacağım her şeyimi sıfırdan aldım. Koca bir bavul hazırladım. Sabah Melek Topbaş ablaya gittim. Oradan hep beraber havaalanına gideceğiz denmişti. Melek abla elimde valize görünce, "Valizler havaalanına gitti, bu gitmedi mi?" dedi. "Benim haberim yoktu." dedim. O zaman eline küçük bir çantaya acil olanları al, bir hafta sonra Osman abiler gelecek, onlar senin bavulunu getirirler dedim. Üstadımız fabrikaya gitmiş, bizi de hacı annemle birlikte götürecekler. Ama benim moralim bir hayli bozuldu. Kumaş pardösü diktirmiştim, üstümde bir tek o vardı. Birkaç parça eşya aldım, ancak ne aldığımı hatırlamıyorum. Ben ilk defa yurt dışına çıkacağım ve kardeşlerimden ayrılacağım için Fatma Birsen abla kardeşlerimi havaalanına getirdi, orada buluştuk. Kardeşlerimden ayrılırken çok duygulandım. Musa Efendi kardeşlerimi de orada gördü, tanıştı. Fatma Feride annemiz de Fatma Birsen ablaya dönüp, "Fatma Birsen kızım, Nur kızımızın kardeşlerini sana emanet ediyorum," dedi. Fatma Birsen abla, "Emredersiniz efendim," dedim. Allah rahmet eylesin. Kardeşlerimi sanki anneleriymiş gibi gözetmiş, onları hiç yalnız bırakmamış. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerimden ayrıldım, uçağa doğru gidiyoruz. Ben ağlamaya başladım. Beni eliyle işaret ederek yanına çağırdı. "Pardesün ne kadar güzelmiş, aldın mı diktirdin mi kızım?" dedim. "Efendim bir İhvan ablamıza diktirdim," dedim. "Çok güzel olmuş, güle güle kullan," dedim. Benim ağlamam, hüznüm, iç sıkıntım uçtu gitti. Hepsini üzerimden çekip aldılar sanki. Neşeli neşeli gittik. İbrahim Çelik amca, hanımı ve Hatice Kefeli teyze ön koltukta oturuyorlar. Biz arkadaki koltuklarda oturduk. Medine'ye varınca uçaktan indik. Bir huzur, bir ferahlık, latif bir hava. Allah'ım ne güzel bir yere geldik biz dedim. Hemen eve geçildi. Küçük çantamın içinde aradığımı bulamıyorum, ihtiyacım olan hiçbir kıyafeti almamışım. Neyse ki Hatice teyzeden lastikli bir etek aldım, çorapları bile ondan aldım. Tam bir nefis terbiyesiydi benim için. Devamlı ağlıyordum, ortama alışmakta da zorlandım biraz. Allah'ım bana yardım et, senin rızan için geldim, sen bana kolaylaştır diye dua ediyordum. Yine ilk gittiğimiz günlerde bendeniz pek usul adab bilmiyorum. Musa Efendimiz'i evden mescide uğurlayınca hemen sokağa pencereye koşardım. Onlar gidene kadar pencereden sarkarak arkalarından bakardım. Bir defasında böyle dışarı bakarken Hacı Feride annem beni görmüş. "Nur kızım, hemen pencereyi, perdeyi kapat," dedi. "Hacı anne ne oldu?" dedim. Feride annemiz, "Kızım, kadınların burada pencerelerden bakması hiç uygun görülmez. Burası Arabistan," dedim. Gerçekten sonradan fark ettim. Bütün pencereler kalın perdelerle örtülüydü. Ne kadın ne çoluk çocuk hiç pencerede görünmezdi. Fatma Feride annemiz yabancı hiçbir erkeğin yanında konuşmazdı. Arabada şoförün yanında veya evde erkek çalışan falan varsa hiçbiri sesini duymamıştır. Ben bir gün Adil Efendi'nin yanındayken Feride annemize bir soru sormuştum. Yüzü değişti, hiç cevap vermedi. Sonra beni ikaz etti. "Kızım, yabancı erkeklerin yanında konuşmak uygun olmaz," dedi. Musa Efendimiz de bu hususa çok dikkat ederdi. 3 gün sonra Umre'ye gideceğiz, hazırlıklarınızı yapın dediler. Bir araba hanımlar, bir araba erkekler. Ayrı 2 arabada gittik. O zaman Mekke-i Mükerreme'de Şubra Oteli vardı. Orada kaldık. Biz Hacı Anne, Hatice teyze ve ben bir odada, üstadımız ve erkekler diğer odada kalıyorlardı. Elhamdülillah orada 3 gün kaldık, umremizi yaptık. Ardından Medine-i Münevvere'ye döndük. Gelenler, gidenler, sohbetler, günlerimiz böyle dolu dolu geçiyordu. Musa Efendimizin cuma günü cuma saatine yakın Mescid-i Nebevi'ye geçince biz ev boş kaldığı için hemen temizliğe başlıyorduk. Hatice teyzem bir taraftan yemek yapardı. Musa Efendimiz biz hizmet ederken bize hep şöyle telkinde bulunurdu. "Kızım, yaptığınız her işi Allah rızası için yapın. Bu bardağı şuradan şuraya koyacaksan Allah rızası için koy. O zaman her şeyden ecir, sevap kazanırsınız." Devam edecek notuyla mülakat burada sona eriyor değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli Nur Eraslan hanımefendi ile mülakat 3, yepyeni ve çok kıymetli bir aile başlıklı, Halime Demireşik imzalı, daha önceki sayılardan aktarmaya başladığımız bu mülakatın 3. bölümünü sizinle paylaştık. Ve son olarak İslam'ın Güzide Hanımları 37, Hafsa Sultan Rahmetullahi Aleyha başlıklı Merve Güleç imzalı yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hafsa Sultan, 9. Osmanlı Padişahı, Hadimül Harameyni Şerifeyn, Yavuz Sultan Selim Han'ın hanımı ve dünyanın kendisini muhteşem Süleyman sıfatıyla yad ettiği Kanuni Sultan Süleyman'ın validesidir. Kayıtlarda babasının adı Abdülmuin, Abdülhey ve Abdurrahman şeklinde geçmektedir. Bu durum onun saraya cariye olarak girdiğini göstermektedir. Çeşitli ihtimallerden bahsedilmişse de Osmanlı haremine ne zaman ve kim vasıtasıyla getirildiğine dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Haremde kendisine Ayşe Hafsa ismi verilmiştir. Vefatında 56 yaşında olduğu bilinen Hafsa Sultan'ın doğum tarihinin 1478 veya 1479 yılı olduğu anlaşılmaktadır. Padişah eşi ve validesi olabileceklerin seçildiği sarayda kendisinde aranan özelliklere fazlasıyla sahip olan Hafsa Sultan, tecrübeli hocaların nezaretinde kısa sürede eğitimini tamamlamış ve Yavuz Sultan Selim Han'ın haremine getirilmiştir. Gençlik yıllarını kocası Yavuz Sultan Selim'in sancakbeyi olduğu Trabzon'da geçirmiştir. 6 Kasım 1494 yılında bu asil çiftin göz nuru oğlu Süleyman burada dünyaya gelmiştir. Oğlunun 2. Bayezid Han tarafından 1509 yılında Kefe valiliğine getirilmesiyle annesi Hafsa Sultan da Kırım'da bulunan Kefe'ye gitmiştir. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Han tahta geçmiş, oğlu Süleyman'ı da Saruhan Sancakbeyliğine tayin etmiştir. Hafsa Sultan bu defa da oğluyla birlikte Manisa'ya yerleşmiştir. Yavuz Sultan Selim Han'ın cihat aşkıyla zaferden zafere koşması, ülkelerin fethiyle meşgul olması sebebiyle Hafsa Sultan'la Yavuz Sultan Selim Han'ın birbirlerine olan hasreti yıllarca devam etmiştir. Ayşe Hafsa Sultan'ın Yavuz Sultan Selim Han'a yazdığı mektuplarda kendisine olan hasretini dile getirmesi ve kazandığı zaferleri kutlaması dikkat çekmiştir. Eşinin hasretini içinde taşıyan Hafsa Sultan, oğlunun yani müstakbel padişah Süleyman'ın en iyi şekilde yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir. Manisa'da geçen uzun yılların hatırasını yad etmek için şanına uygun hayır eserleri yaptırmıştır. Aylık olarak aldığı 6000 akçenin büyük bir kısmını bu hayır eserlerinin yapımına harcamıştır. 1520 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatının ardından tahta çıkan oğlu Kanuni Sultan Süleyman'la İstanbul'a gelmiştir. Mehdi Ulyayı Saltanat olan Hafsa Sultan, oğlunun üzerinde etkili olmuş, sarayda müsbet manada idarecilik yapmıştır. Oğlunun zaferleriyle mesrur olan, yokluğundaysa hasretiyle yanıp tutuşan Valide Sultan, oğluyla her daim iftihar etmiştir. Yazmış olduğu mektuplarında, El Mütevekkil Alallah, Valide-i Sultan Süleyman Şah yazılı mührünü kullanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han da validesine aynı derecede muhabbet duymuş ve hürmet göstermiştir. Mohaç Muharebesi sonrasında Cihan Devleti'nin dört bir köşesine fetihnameler gönderilmiş, ancak Kanuni bu güzel haberi validesine kendi yazdığı mektupla bizzat haber vermiştir. Osmanlı Cihan Devleti'nin zirvede bulunduğu bir dönemde, haremde Valide Sultan sıfatıyla 13 sene vazifesini layıkıyla yerine getiren Hafsa Sultan, saray nişancısı ve tarihçi Celalzade Mustafa tarafından şöyle tasvir edilmiştir. O, dinine bağlı, dürüst bir hanım, iffet diyarının ecesi, saflık payitahtının Hazreti Hatice'si, hayırlı vakıflar kurucusu, kendini din işlerine adamış zamanın Fatıması, çağın Ayşe'siydi. Hayırseverliğiyle bilinen Ayşe Hafsa Sultan, yaptırdığı birçok hayır eseri arasında Manisa'daki cami, medrese, sıbyan mektebi, hangâh, imaret, hamam ve darüşşifadan oluşan külliyesiyle bilinir. külliye, hamam ve darüşşifası hariç 1523 yılında tamamlanmış, diğer iki kısım da oğlu tarafından 1538-1539 yıllarında külliyeye dahil edilmiştir. Hafsa Sultan döneminden günümüze kadar gelen çok önemli bir şifa kaynağı olan mesir macununun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Tasavvuf büyüklerinden Merkez Efendi, Hafsa Sultan'ın isteği ve hocası Sümbül Sinan Efendi'nin tembihiyle Manisa'ya gitmiş, burada Valide Sultan'ın yaptırdığı imaretin yanındaki dergâhta hocalık yapmıştır. Hafsa Sultan, Manisa'da bulunduğu sırada rahatsızlanmış ve hekimler tarafından hastalığına çare bulunamamıştır. Bunu haber alan, tıp bilgisi de kuvvetli olan Merkez Efendi, 41 çeşit baharattan meydana gelen bir macun hazırlamış ve Hafsa Sultan'a göndermiştir. Allah'ın izniyle şifa bulan Hafsa Sultan, Merkez Efendi'ye, "Bu macundan bol miktarda yapalım ve halka dağıtalım. Böyle bir şifa kaynağından herkes istifade etsin." buyurmuştur. Hafsa Sultan 4 Ramazan 940, 19 Mart 1534 tarihinde vefat edince Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin yanına kendisi için yaptırılan hususi türbeye defnedilmiştir. Ayşe Hafsa Sultan Hanım'ı rahmetle yad ediyor, ruhları için bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okumanızı istirham ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Merve Güleç imzalı İslam'ın Güzide Hanımları 37 Hafsa Sultan Rahmetullahi Aleyha başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Şebnem Dergisi'nin Eylül 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.